Ayrım 25. 45. Senin hastanesi saat 21. Burayı çok iyi tanıyordu. Yüksek taş duvarlarla çevrili, Brose sokağına bakan küçük bir kapısı olan, çok geniş bir arazi üzerine kurulmuş bir hastaneydi. Çeşitli bloklardan ve pavyonlardan oluşan hastane, yüzyılların ve bu yüzyıllara ait farklı mimari üslupların bir karışımıydı. Delilerin yaşadığı bir evrenin üzerine sürgülenmiş gerçek bir kale. Yine de bu gece kale önceki kadar güvenli gözükmüyordu. İlk binalardan itibaren afişler düşünceleri açıkça ortaya koyuyordu. Tam güvenlik için grev, iş ya da ölüm. Biraz daha ileride başka bez afişler göze çarpıyordu. Fazla mesaiye hayır, kandırmaca istemiyoruz, tatil günlerimiz çalınıyor. Hastalarının özgürce dolaşmasına izin veren Paris'in en büyük akıl hastalıkları hastanesi düşüncesi bile Şefiye'yi eğlendiriyordu. Delilerle dolu bir yer, hastaların bir gece vakti doktorların yerine geçtiği bir hastane düşünüyordu. Ama içeri girince bir hayalet şehirle karşılaştı. İncin top oynuyordu. Nöroşirurji ve nöroloji servisleri boyunca kırmızı levhaları takip etti. Geçerken koridorların isimleri dikkatini çekti. Guy de Maupassant koridorunu bitirmiş, şimdi Edgar Allan Poe yolunda ilerliyordu. Bunun hastane yönetiminin bir mizah anlayışı olup olmadığını düşündü. Maupassant ölmeden önce uzun bir süre akıl hastanesinde kalmıştı. Kara Kedi'nin yazarı bir alkolikti ve ölürken akıl sağlığı yerinde değildi. Komünist şehirlerde caddelerin adları Karl Marx veya Pablo Neruda olurdu. Saint Anne Hastanesi'nde ise koridorlar ünlü delilerin adlarını taşıyordu. Şefiye gülümsedi. Bugüne kadar hep tuttuğunu koparan sert polis rolünü oynamaya çaba sarf etmişti. Ama onun da korkuları olmuştu. Cezayir dönüşü bu binalardan birinde kalmıştı. O zamanlar 20 yaşında vardı yoktu. Savaş sendromu teşhisiyle birkaç ay burada yaşamış, halüsinasyonlarla kovalamaca oynamış, intihar düşüncesi beynini kemirmişti. Cezayir'de Harekat Koruma Birliği'nde birlikte çalıştığı başka arkadaşları da benzer hezeyanları yaşamıştı. Lilli genç bir çocuk hatırlıyordu. Evine döndükten hemen sonra kendini asmıştı. Bretancılı bir başkası da ailesinin çiftliğinde baltayla sağ elini kesmişti. Elektrot bağladığı, kafaları ensesinden tutup suya batırdığı elini. Acil servis bomboştu. Grena karolarla kaplı kare biçimli bir salondu. Bir kan portakalının etli kısmını andırıyordu. Şefiye zile bastı, yaşlı bir hemşirenin geldiğini gördü. Kuşakla bağlanmış beyaz bir önlük, topuz yapılmış saçlar ve çift odaklı gözlükler. Kadın Şefiye'nin hırpani görüntüsü karşısında yüzünü buruşturdu ama yaşlı polis seri bir hareketle kimlik kartını gösterdi ve niçin burada olduğunu açıkladı. Kadın tek kelime etmeden doktor Jean-François Hirsch'u bulmaya gitti. Duvara rapt edilmiş koltuklardan birine oturdu. Fayans kaplı duvarlar içini karartmıştı sanki. Tüm çabasına rağmen beyninin derinliklerinden açığa çıkmaya başlayan hatıralarına engel olmayı başaramıyordu. 1960. İstihbarat ajanı olmak için gemiden Cezayir'de indiğinde ne tehlikeli görevlerden kaçmayı, ne iş stresini alkolle yenmeyi, ne de sakinleştirici ilaçlara başvurmayı düşünmüştü. Tam tersine gece gündüz demeden verilen her görevi yerine getirmiş, kaderinin çizdiği yolda inançla yürümüştü. Savaş onu geçmişini yapmaya zorlamıştı. Savaş onu seçimini yapmaya zorlamıştı. Hangi tarafta olacaktı? Artık ne vazgeçebilir ne de geri dönebilirdi. Her şey için çok geçti. Burada kalacak ya da beynine bir kurşun sıkacaktı. Gece gündüz işkence yaptı. Önce klasik yöntemlerle yumruk, elektrik şoku, suya daldırma. Sonra kendi tekniklerini geliştirdi. Başlarına kukulata geçirdiği esirleri şehir dışına götürüp kurşuna dizecekmiş gibi yapıyor. Şakaklarına silah dayadığı adamların korkudan altlarına doldurmalarını seyrediyordu. Asit kokteylleri hazırlıyor, bunları huni ile zor kullanarak tutsakların gırtlaklarını akıtıyordu. Farklı işkence yöntemleri uygulamak için hastaneden tıbbi malzemeler de çalmıştı. Lağman pompasını burun deliklerine su enjekte etmekte kullanıyordu. Bir heykeltıraş gibi korkuya biçim veriyor, onu yontuyor, farklı şekillere sokuyordu. Ama şiddeti azalmıyor, hep artıyordu. Hem onları güçten düşürmek, hem de kanlarını saldırı kurbanlarına vermek için esirlerden kan aldığı da oluyor, bu ona tuhaf bir coşku veriyordu. Kendini yaşama ve ölme hakkını elinde tutan bir tanrı gibi hissediyordu. Kimi kez sorgu odasında kendi kendine gülüyor, parmaklarına bulanan kanı büyük bir zevkle seyrediyordu. Sahip olduğu güç gözlerini kamaştırmıştı. Bir ay sonra Fransa'ya geri gönderildi. Hiç konuşamıyordu. Çenesi kilitlenmişti. Tek kelime söyleyemiyordu. Onu Saint-Anne, savaş nedeniyle ruhsal travma geçirmiş hastaların bulunduğu binaya yatırdılar. Burası koridorlarında inlemelerin eksik olmadığı bir yerdi. Her yemek aynı masayı paylaştığı birinin kusması nedeniyle yarım kalıyordu. Şefiye hiç konuşmuyor, korku içinde yaşıyordu. Bahçede dolaşırken yönünü şaşırıyor, nerede olduğunu bilmiyordu. Diğer hastaları işkence yaptığı tutuklular sanıyordu. Koridorda yürürken kurbanları tarafından fark edilmemek için duvara yapışıyordu. Geceleri kabuslar halüsinasyonların yerini alıyordu. İskemleye bağlanmış çıplak adamlar, verilen elektrik nedeniyle alev alan taşaklar, lavabolara şiddetle çarpılarak kırılan çeneler, şırıngayla su püskürtülen kan içindeki burunlar. Aslında bunlar birer hayal değil, geçmişin hatıralarıydı. Özellikle baş aşağı astıktan sonra tekmeleyerek beynini dağıttığı adamın görüntüsü gözünün önünden gitmiyordu. Ve her gece ter içinde uyanıyor, parçalanan beynin her tarafa sıçradığını düşünüyordu. Odasının içini dikkatle inceliyor ve yumuşak duvarları, küveti, orta masanın üzerindeki ANGRC-9 radyoyu görüyordu. Doktorlar ona bu tip hatıraları engellemenin imkansız olduğunu söylemişlerdi. Tam tersine korkusuzca onlara meydan okumalı, her gün belli bir süre onların üstüne yoğunlaşmalıydı. Bu onun karakterine uygun bir stratejiydi. O mücadeleden kaçacak biri değildi. Artık hayallerle dolu bahçede dolaşırken korkmayacaktı. Orduya istifasını verdi ve sivil hayata atıldı. Geçmişteki psikiyatrik rahatsızlığını saklayarak ama askeri başarılarını ve çavuş rütbesini ön plana çıkararak polis olmak için başvurdu. Siyasi durum onun lehineydi. Paris'te OAS'nin yani Cezayir Fransızlarındır görüşünü savunan ve sivillere karşı acımasız terör eylemleri yapan örgüt, gizli ordu örgütü saldırıları arttırmıştı. Teröristlerle mücadele etmek için adama ihtiyaç vardı ve tabii iyi koku alacak bir buruna da. Bu işlerde tecrübe sahibiydi. Hemen sokaklardaki başarısı kendini gösterdi. Yöntemleri de. Kimsenin yardımı olmadan tek başına çalışıyor ve amacına ulaşıyordu. İstediğini söke söke elde ediyordu. Bütün hayatı mesleği olmuştu. Daima kendisiyle ve sadece kendisi hakkında bahse giriyordu. Yasaların ve insanların üstündeydi. Kendi yasaları vardı. Kendi adaletini uygulama hakkına sahipti. Bir tür evrensel sözleşme yapmıştı. Parolası dünyanın pislikleriyle savaşmaktı. Ne istemiştiniz? Duyduğu sesle irkildi. Ayağa kalktı ve karşısındaki adamı tepeden tırnağa süzdü. Jean-François Hirsch çok uzun boylu, yani 1.80'in üstünde ve zayıf bir adamdı. Uzun kolları, iri elleri vardı. İnce uzun vücudunu dengede tutmaya yarayan iki ağırlık gibi diye düşündü Şefiye. Kıvırcık, kahverengi saçlarla süslü, güzel bir başı vardı. Başka bir denge unsuru diye aklından geçirdi. Üzerine beyaz önlük yerine kalın keçe bir palto giymişti. Anlaşılan çıkmak üzereydi. Şefiye kimliğini göstermeden kendini tanıttı. Jean-Louis Şefiye, kıdemli teğmen. Size sormak istediğim birkaç soru var. Sadece birkaç dakikanızı alır. Çıkmam gerekiyor. Geç bile kaldım. Soracaklarınız yarını bekleyemez mi? Sesinde de farklı bir ağırlık vardı. Ciddi, kararlı, sert. Üzgünüm, dedi polis. Önemli bir konu. Doktor Şefiye'yi şöyle bir süzdü. Nane kokusu aralarında soğuk bir paravan gibiydi. Hirsch derin bir iç çekti ve duvara rapt edilmiş koltuklardan birine oturdu. Neyle ilgili? Şefiye ayakta durmayı tercih etti. 14 Kasım 2001'de muayene ettiğiniz bir Türk işçi kadın hakkında. Yüzbaşı Christopher Bonneville tarafından sabahın erken saatlerinde getirilmişti. Evet. Bu olayda yöntem açısından bazı eksiklikler olduğunu düşünüyoruz. Tam olarak hangi bölümdensiniz? İç Güvenlik Soruşturma Bürosu Bölümler Genel Müfettişliği. Sizi şimdiden uyarayım, Yüzbaşı Bonavie hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Mesleki ahlak veya meslek sırrı size bir şey ifade ediyor mu? Doktor soruşturma sebebini yanlış anlamıştı. Kuşkusuz uyuşturucu sorunu olan Bay Delikanlı'ya bunun üstesinden gelmesi konusunda yardımcı oluyordu. Şefiye en etkileyici ses tonuyla konuştu. Benim soruşturmamın Christophe Bonavie ile ilgisi yok. Ona metadon tedavisi uyguluyor olmanız beni zerre kadar alakadar etmiyor. Doktor kaşlarını kaldırdı. Şefiye onu gördü, sonra yumuşadı. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Şu Türk işçi kadın, onu buradan alıp götüren polislerle ilgileniyorum. Doktor bacak bacak üstüne attı ve pantolonunun kırışıklığını düzeltti. Kız hastaneye kabul edildikten yaklaşık 4 saat sonra geldiler. Ellerinde nakil emir kağıdı, sınır dışı edilmesi için mahkeme kararı vardı. Her şey son derece kurallara uygundu. Hatta fazlasıyla diyebilirim. Fazlasıyla mı? Kağıtlar mühürlenmiş ve imzalanmıştı. Doğrudan İçişleri Bakanlığı'ndan geliyordu. Tüm bunlar sabahın 10'unda oluyordu. Bu kadar sıradan bir iş için bir yığın resmi kağıt görülmüş şey değil. Bana kızdan bahsedin. Hersh ayakkabılarının burnuna baktı. Düşüncelerini toparlıyordu. Geldiğinde vücut ısısının normalin altında olduğunu düşündüm. Titriyordu. Soluk soluğaydı. Muayene ettikten sonra ateşinin normal olduğunu anladım. Solunum sisteminde de herhangi bir rahatsızlık yoktu. Semptomların sebebi histeriydi. Ne söylemek istiyorsunuz? Doktor gülümsedi. Fiziksel belirtiler vardı ama en ufak bir fizyolojik sebep yoktu. Her şey buradan kaynaklanıyordu. İşaret parmağını şakağına koydu. Kafadan. Bu kadın psikolojik bir şok yaşamıştı. Vücudu da buna tepki vermişti. Size göre nasıl bir şok olabilir? Şiddetli bir korku. Dış etkenli bir korkunun tipik özelliklerini gösteriyordu. Yapılan kan tahlili de bunu doğruladı. Kana önemli miktarda hormon salgılanmış olduğunu tespit ettik. Belirgin miktarda kortizol artışı vardı. Tüm bunlar sizin için biraz fazla teknik olabilir. Yeniden kibirli kibirli gülümsedi. Bu herif havalı tavırlarıyla Şefiye'yi sinirlendirmeye başlamıştı. Adam sanki bunu hissetti ve normal bir ses tonuyla konuşmasına devam etti. Bu kadının yaşadıkları onda şiddetli bir strese neden olmuş. Ruhsal bir travmadan bile söz edilebilir. Savaş sonrası bazı askerlerde görülen semptomlara benziyordu. Nedensiz paraliziler, ani soluk tıkanmaları, kekelemeler, bu tip. Biliyorum, bana kızı tarif edin, yani fiziksel olarak demek istiyorum. Siyah saçlı, çok solgun, çok zayıf, anoreksi sınırında hatta, saçları Kleopatra gibi, güzelliğini maskelemeyen, aksine onu daha da çekici kılan sert bir vücut yapısı, bir bakıma oldukça cazibeli bir kadın. Şefiye kadını kafasında şekillendirmeye başlıyordu. İçgüdüsel olarak bunun basit bir işçi kadın olmadığını düşünüyordu. Ne de sıradan bir tanık. Ona tedavi uyguladınız mı? Önce teskin edici bir iğne yaptım. Kasları gevşemişti. Gülmeye, anlaşılmaz şeyler söylemeye başladı. Tam bir geçici delilik durumu. Cümlelerinin hiçbir anlamı yoktu. Ama Türkçeydi, değil mi? Hayır, Fransızca konuşuyordu. Sizin ve benim gibi. Aklına çılgınca bir fikir gelmişti ama soğukkanlılığını kaybetmemek için bunu daha sonraya sakladı. Size ne gördüğünü söyledi mi? Hamamda olanlardan bahsetti mi? Hayır, anlaşılmaz kelimeler, yarım yarım cümleler söylüyordu. Mesela, kurtların yanıldığını söyledi. Evet, yanıldığını, kurtlardan bahsediyordu. Yanlış kızı kaçırdıklarını tekrar edip duruyordu. Anlaşılmaz. Şefiye'nin beyninde bir flaş çaktı. Düşünceleri gitgide ağırlık kazanıyordu. Bu kız hamama gelen davetsiz misafirlerin bozkurtlar olduğunu nasıl anlamıştı? Yanlış kızı kaçırdıklarını nereden biliyordu? Bunun tek bir cevabı vardı. Gerçek av kendisiydi. Öldürmek için aradıkları kadın Sema Gökalp'ti. Şefik artık kolaylıkla parçaları yerine oturtturuyordu. Katiller tüy almıştı. Aradıkları kişi geceleri Talat Gürdilek'in hamamında çalışıyordu. Atölyeyi basmışlar ve ellerindeki fotoğrafa benzeyen ilk kadını kaçırmışlardı. Zeynep Turna'yı. Ama hata yapmışlardı. Aradıkları kızıl saçlı asıl kadın bir önlem olarak saçlarını siyaha boyamıştı. Aklına başka bir fikir geldi. Cebinden robot resmi çıkardı. Kız bu fotoğraftakine benziyor muydu? Adam resme doğru yaklaştı. Pek değil, neden? Şefiye cevap vermeden resmi cebine koydu. İkinci bir flaş. Tezi bir kez daha doğrulanıyordu. Sema Gökalp, bu ismin ardına saklanan kadın, uzun zaman önce metamorfoza uğramıştı, yüzünü değiştirtmişti. Estetik ameliyat yaptırmıştı. Bir şeylerden kaçıp kurtulmak isteyenlerin başvurduğu klasik yöntem. Özellikle de suç dünyasında. Sonra basit bir işçi kadın olarak Mavi Kapı'da çalışmaya başlamıştı. Ama neden Paris'te kalmıştı? Birkaç saniye boyunca kendini Türk'ün yerine koydu. 13 Kasım 2001 gecesi kar başlıklı kurtların atölyeyi bastığını görünce her şeyin bittiğini düşündü. Ama katiller doğrudan iş arkadaşına yönelmişti. Bu kızıl saçlı kadın onun eski haline benziyordu. Bu kadının yaşadıkları onda şiddetli bir strese neden olmuş. Bu söylenebilecek en hafif şeydi. Başka şeyler de anlattı mı diye sordu. Hatırlamaya çalışın. Sanırım bacaklarını uzattı ve bu kez gözlerini ayakkabılarının bağlarına dikti. Sanırım tuhaf bir geceden bahsetti. 4 hilalin parladığı tuhaf bir gece. Ayrıca siyah paltolu bir adamdan da söz etti. Eğer son bir kanıt daha gerekiyorsa işte o da buydu. Türkler bu sembolün ne anlama geldiğini biliyordu. Tezi gerçeğe dönüşüyordu. Artık bu avın kim olduğunu anlamıştı. Ve Türk mafyasının neden onun üzerine kurtlarını saldığını. Ertesi sabah hastaneye gelen polislerden bahsedin. Heyecanını kontrol etmeye çalışıyordu ama onu götürürlerken bir şey söylediler mi? Hayır, sadece izin belgelerini gösterdiler. Görünümleri nasıldı? İri yarı adamlardı, pahalı elbiseleri vardı, korumalara benziyorlardı. Philip Charlie'nin köpekleri. Kızı nereye götürmüşlerdi? Merkez hapishaneye mi? Ülkesine mi göndermişlerdi? Terörle mücadele bürosu Sema Gökalp'in gerçek kimliğini biliyor muydu? Hayır, bu konuda herhangi bir risk yoktu. Bu kaçırma olayının ve bu sırrın ardında başka sebepler olmalıydı. Doktoru selamladı, kırmızı karolu holü geçti, sonra bir anda durdu ve geri döndü. Sema'nın hala Paris'te olduğunu düşünürsek onu nerede arardınız? Bir tımarhanede. Aşırı heyecanını yenmiş, psikolojik olarak rahatlamış olamaz mı? Doktor artık açılmıştı. Size iyi anlatamadım. Bu kadın korkmamıştı. Bizzat terörün kendisiyle burun buruna gelmişti. Normal bir insanın tahammül edebileceği eşiği geçmişti.